Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da dünyanın nabzını tutan yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Bir haftalık aranın ardından dış politikada baş döndürücü bir gündemle karşınızdayız. Jeopolitik fay hatlarının kırıldığı, ittifaklarının yerini yeni cephelere bıraktığı kritik bir dönemden geçiyor dünyamız. Gündemimiz bir hayli yüklü. Gazze'deki insani dramdan, Suriye'de 48 saate değişen dengelere, İran'daki gelişmelerden, Körfez hattındaki yeni ittifak arayışlarına ve Batı dünyasındaki derin çatlaklara kadar küresel gündemi meşgul eden tüm başlıkları vaktimiz ölçüsünde masaya yatıracağız. Suriye sahasında dengeler sadece 48 saat içinde yerle bir oldu sevgili dinleyenler. Programımızın ana gündemini Suriye'deki gelişmeler oluşturacak. Milyarlarca dolarlık bütçelerle inşa edilen Washington'ın üzerine titrediği garnizon devlet projesi kumdan kaleler gibi dağıldı. Yıllarca Amerikan uçaklarının gölgesinde bölgeye nizam vermeye çalışanlar bugün büyük bir stratejik iflasla karşı karşıya. Kuzey Suriye'de Rojava makyajıyla pazarlanan sözde özerk yapılar 48 saat gibi kısa bir sürede tarihin tozlu raflarına gömüldü. Bu tablo sadece askeri bir geri çekilme değil, küresel aktörlerin son kullanma tarihi geçti diyerek başlattığı bir tasfiye operasyonu. Yıllardır PKK-YPG hattında palazlanan terör yuvaları, sığındıkları güçlerin desteği bir gecede buharlaşınca sahada savunmasız kaldı. Türkiye yıllardır stratejik sabırıyla ilmek ilmek ördüğü oyun planının hasatını topluyor. Sahada TSK'nın operasyonel gücü ve Şam yönetimiyle yürütülen kritik koordinasyon emperyal reçeteleri yırtıp attı tabir caizse. Batı'nın besleyip büyüttüğü terör yapısı bölgenin asli unsurları tarafından sökülüp atılırken Kürt kardeşlerimizi kandıran sahte vaatlerin yerini bölgenin kendi gerçekleri aldı. Fırat'ın batısında olduğu gibi doğusunda da terör koridoru parçalandı. Türkiye'nin kararlı duruşu sayesinde hem Ankara hem Şam hem de bölge halkı kazandı. Coğrafya kendi geleceğini emperyalistlerin kaleminden kurtararak yeniden yazmaya başladı. Süreç Halep'in Şeyh Mahsud ve Eşrefiye mahallelerinde patladı. 7 Ocak'ta varılan yerel güvenlik mutabakatları SDG tarafından ihlal edilince Şam SDG hattında doğrudan çatışmalar başladı. Bu SDG'nin kırmızı çizgileri zorlayan pervasızlığının ilk sinyaliydi. Şam'a güvenlik bahanesiyle meydan okuma girişimi ters tepti. Suriye yönetimi sivilleri korumak için tahliye koridorları açtı. İnsani bir hamleyle üstünlük sağladı bu vesileyle. 5 gün sonunda SDG Halep'ten tamamen çekilmek zorunda kaldı. Şam'ın kontrollü yaklaşımı uluslararası kamuoyunda meşruiyet kazandı. SDG'nin sivil katliam yalanları ise kısa zamanda boşa çıkartıldı. SDG'nin Deir-i Hafir'den Halep'i vurma girişimi ise Şam için son damla oldu adeta. Köşeye sıkışan SDG unsurları Fırat'ın doğusuna kaçtı. Suriye ordusu çekilmeyi çatışmasız yönetip sahayı anında da doldurdu. Bu SDG'nin lojistik çöküşünün habercisiydi. Amerikan desteğinin ortadan kayboluşu ilk kez burada su üstüne çıktı. Arap aşiretler terör örgütü SDG'ye karşı ayaklanınca Suriye ordusu hemen devreye girdi. Deir-i Zor'a ilerlendi. Rakka kırsalında petrol gaz sahaları kısa zamanda ele geçirildi. SDG'nin ekonomik omurgası tabir caizse ortadan kırıldı. 10 Mart 2025 anlaşmasını sürekli sabote eden SDG, 18 Ocak'ta imzalanan 14 maddelik anlaşmayı da uygulamadı. Teslim olmayı reddedip direniş çağrısı yaptı. Şeddadi cezaevindeki DAEŞ'li tutukları salıverdi. İddiaları meşruiyetini yok etti. Bu SDG'nin intihar hamlesiydi. Kağıt üzerindeki barış retoriği terör kimliğini ifşa etti. Suriye ordusu Haseke kırsalına ulaşınca Suriye yönetimi PKK-SDG ile çatışmaları durduracak, Haseke'nin geleceğini çizecek o anlaşmayı duyurdu. 20 Ocak'ta varılan anlaşmaya göre Suriye ordusu ateşkes sırasında 4 gün boyunca Haseke il merkezine girmeyecek. Ateşkes süresince Suriye ordusu tüm sınırları kontrol altına alacak. 24 Ocak tarihinden itibaren Haseke Suriye ordusuna teslim edilecek. Tüm YPG'liler silahlarını teslim edecek. İsteyen ve uygun bulunanlar Suriye ordusuna katılacak. Haseke valiliğine bir Kürt vatandaş atanacak şeklinde bir mutabakata varıldı. Örgüt için en büyük darbe hiç kuşkusuz hamisi konumundaki ABD'den geldi. ABD'nin Suriye temsilcisi Tom Barak, PKK-YPG'nin DAEŞ'e karşı ana güç konumunun sahada sona erdiğini açıkladı. Barak, Şam yönetiminin sunduğu teklifin Kürtler için en büyük fırsat olduğunu belirtti. Bu açıklama örgütün özellik hedeflerinin gerçekli olmaktan çıktığını işaret ediyordu. Bu sürecin merkezinde tek bir gerçek var sevgili dinleyenler. SDG'yi ayakta tutan şey askeri güç değil, Amerikan şemsiyesiydi. O şemsiye kalkınca terör örgütü tabir caizse ayasta kaldı. Desteğin çekilmesiyle SDG'nin askeri ve ekonomik kapasitesi önemli ölçüde zayıfladı. ABD yıllar boyunca Suriye'de DAEŞ'e karşı kara gücüm diyerek palazladığı, tırlar dolusu silah sevk ettiği SDG'yi neden bir gecede gözden çıkardı sorusu haklı olarak ön plana çıkıyor. Pentagon verilerine göre 2017 ile 2024 arası tam 5000'den fazla tır mühimmat sevkiyatı yapmış Amerika Birleşik Devletleri terör örgütüne. Türkiye'nin harekatları öncesi ABD'nin SDG'ye 2 milyar dolarlık destek sağladığı yine ABD Savunma Bakanlığı'nın verilerine yansıdı. Yıllardır tırlar dolusu mühimmat yiyen, vazgeçilmez müttefik diye parlatılan SDG nasıl oldu da bir gecede Washington'ın stratejik kumarında feda edilen taş haline geldi? Aslında bu Washington'ın sadece Suriye'de değil küresel ölçekte girdiği o büyük makas değişikliğinin en somut örneği olarak karşımızda duruyor. Washington'ın bölgedeki önceliklerini radikal bir biçimde değiştirmesi sadece askeri bir geri çekilme değil, aynı zamanda stratejik bir saf değiştirme olarak okunuyor uluslararası analizlerde. Amerika artık bir terör örgütü yapılanmasını ayakta tutmanın maliyetinin bölgesel aktörlerle yani Türkiye ve Arap dünyası ile kurulacak yeni dengeden daha ağır olduğunu fark etmiş durumda. Rand Corporation raporuna göre ABD'nin SDG'ye sağladığı desteğin maliyeti tam yıllık 800 milyon dolar. Amerika'nın SDG konusundaki tavır değişikliğinin en büyük motivasyonu şüphesiz Türkiye'nin kararlı duruşu oldu. Washington, Ankara'nın güvenlik kaygılarını göz ardı etmenin NATO'nun en büyük ordularından birine sahip müttefikleriyle ilişkileri onarılamaz bir noktaya getireceğini gördü. SDG'ye verilen desteğin Türkiye ile ilişkileri zehirlemesi ABD'yi bir seçim yapmaya zorladı. Washington sahada bir taşeron yapı yerine bölgesel istikrarın anahtarı olan Türkiye ile yeniden denge kurmayı tercih etti. ABD'nin öncelik değişimi sadece Ankara ile sınırlı değil. Washington artık Arap dünyasıyla yeni bir ittifak zemini arıyor. Bölgedeki Arap ülkeleri özellikle Suudi Arabistan'ın Ahmet Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimine verdiği destek Suriye'nin toprak bütünlüğünü kırmızı çizgi olarak belirlemesi ABD'nin SDG konusunda politika değişikliğinin bir başka nedeniydi. Trump yönetimi Arap dünyasıyla kuracağı yeni ekonomik ve siyasi köprülerde SDG'yi bir ayak bağı olarak görmeye başladı. Arap aşiretlerinin SDG bünyesinden kopmasıyla örgütün askeri gücünün 100.000'lerden 10.000'e düşmesi Washington'ın bu yapının meşruiyet ve güç iddiasına olan güvenini de bitirdi. Velhasıl SDG stratejik taşerondan sürdülemez yüke evrildi. Şam'ın teklifleri ve bölgesel dengeler yeni denklemi şekillendirdi bir başka ifadeyle. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın attığı tarihi adımlar SDG'nin elindeki en büyük kozu olan Kürt hakları savunuculuğu maskesini de düşürdü. Tabii bu arada sevgili dinleyenler 1962'den beri vatandaşlığı olmayan Kürtlere vatandaşlık verilmesi, Kürtçenin ulusal dil ilan edilmesi ve Nevruz'un resmi tatil yapılması SDG'nin tabanındaki çözülmeyi hızlandırdı. Bugün gelinen noktada YPG, ABD desteğini kaybettikçe tam bir yalnızlığa sürükleniyor. Washington'ın kırmızı hatlar üzerinden yürüttüğü diplomasi artık örgütü korumaktan ziyade süreci kontrollü bir şekilde yönetmeye yönelik olduğu anlaşılıyor. örgüt içinde Mazlum Abdi'nin temsil ettiği müzakereci kanat ile Kandil-İran eksenli çatışma taraftarı radikal kanat arasındaki görüş ayrılıkları bu yapının ABD açısından da yük haline geldiği kanaatini pekiştirdi tabii bu arada. SDG'nin Suriye ordusu karşısındaki hızlı çözülmesi yalnızca ABD desteğinin sona ermesiyle açıklanamaz. Asıl neden koruyucu şemsiyenin kalkmasıyla tetiklenen birden fazla yapısal zayıflık da söz konusu. ABD varlığı SDG'ye şu avantajları sağlıyordu: askeri koruma, fiili egemenlik ve uluslararası muhataplık statüsü. Şemsiye çekilince SDG müttefik güçten hukuken gayrimeşru, sahipsiz silahlı yapıya dönüştü. Bu sahadaki psikolojik çöküşün temelini de attı denilebilir. SDG, ağır savaş, derin savunma veya çok cepheli bir çatışma için tasarlanmış bir ordu da değildi. Daha çok kontrol noktaları ve iç güvenlik odaklıydı. DAEŞ sonrası alan tutma amacıyla yapılandırılmış sürü tipi bir oluşumdu. ABD'nin çekilmesiyle karşısında düzenli Suriye ordusu, topçu hava entegrasyonu, merkezi komuta yapısını bulunca bu da doğrudan yapısal çöküşü beraberinde getirdiği SDG açısından bakıldığı zaman. En önemlisi SDG içindeki Arap bileşenlerin Ahmet Şara liderliğindeki Suriye yönetimine ideolojik düşmanlığı olmamasıydı. PYD-YPG ile kader birliği bilinci ise hiç oluşmamıştı Arap aşiretler nezdinde. SDG içinde bulunmalarını sağlayan en temel motivasyonlar ise şu üç şarta bağlanıyor: 1- Amerikan koruması, 2- maaş ve yerel çıkar dengesi, 3- rejimin geri dönmeyeceği algısıydı. Bu üç gerekçe aynı anda çökünce toplu saf değiştirmeler, silah bırakma ve pasif direniş ortaya çıktı. Bu yüzden çöküş sadece askeri değil, aynı zamanda sosyopolitik nedenlerden kaynaklanıyor sevgili dinleyenler. Deir ez-Zor ve Rakka hattındaki aşiretler nezdinde SDG dışarıdan dayatılmış otorite olarak görüldü. Şam ise yeniden pazarlık yapılabilir merkez olarak. ABD gidince aşiretler için denklem tamamen netleşti. Zira aşiretler açısından bugün direnmek, yarın cezalandırılmak anlamına da gelebilirdi. Bu yüzden aşiretlerin bir kısmı SDG içinde kalmak yerine ayrılmayı tercih ettiler. SDG, ABD varken Şam'la eşitler arası pazarlık yapılabileceğini sanıyordu. ABD gidince elinde ne uluslararası destek, ne hava gücü, ne diplomatik baskı aracı kaldı. Bu durumda tek seçenek kalıyordu SDG için: şartsız entegrasyon ya da tam tasfiye. Bu ikilem karşısında komuta kademesi de hızla çözüldü. Türkiye'nin Fırat'ın batısı ve kuzey hattındaki kararlılığı ise muhtemel SDG unsurlarının kaçış koridorlarını kapattı. Bu durum SDG'nin geri çekilip tutunma senaryosunu imkansız hale getirdi. Dolayısıyla tüm bu gerekçeler bir araya gelince çöküş kademeli değil, bir günde %75'lik alan kaybı ile sonuçlandı bu süreç. Velhasıl SDG hayal kurdu ama devletleşemedi, toplumsallaşamadı, yerelleşemedi, kendi caydırıcılığını üretemedi. Amerikan şemsiyesi kurucu unsurdu, destekleyici değil. Şemsiye kalkınca ortaya çıkan şey bir yenilgi değil, gerçekte hiç var olmamış bir gücün görünür hale gelmesiydi. Suriye'de olup biteni Ahmet Şara perspektifinden değerlendirilecek olunursa sevgili dinleyenler, şu hususların altı çizilebilir. Beşar Esed'in düşüşünün ardından devreye giren Ahmet Şara yönetimi sadece bir isim değişikliğiyle yetinmedi. Ülkenin parçalanmış bedenini tek bir devlet altında yeniden dikmeye kararlı bir duruş sergiledi adeta ve bu kararlılık sonunda meyvesini verdi. 10 Mart mutabakatı geçen yıl imzalandığında umut vaat ediyordu açıkçası. Suriyeli Kürt toplumunun anayasal haklarının tanınması, yerinden edilenlerin dönüşü, petrol sahalarının devlete iadesi. Ama bu mutabakatın arkasında yatan gerçek şuydu: Şam, SDG-YPG'ye bir son şans veriyordu ve SDG-YPG bu şansı heba etti. 21 Aralık 2025 süresi dolana kadar terör örgütü ne petrol tesislerini devretti, ne de sınır kapılarını bıraktı, ne de Suriye'nin bütünlüğü söylemine inandırıcı bir destek verdi. Aksine zaman kazanmak için pazarlık masasını kullandı. terör yapılanmasının bu tutumu Şam'ın sabrını tüketmesinin ötesinde stratejik bir hataydı aynı zamanda. Çünkü Ahmet Şara yönetim artık intikam değil bütünlük peşindeydi ve bu bütünlük kelimelerle değil silahsızlandırılmış alanlarla, devredilmiş kaynaklarla ve geri alınmış topraklarla sağlanacaktı. Sonuç ne oldu peki? Suriye ordusu ilk önce Halep'in 3 mahallesini geri aldı. Sonra Rakka, Tabka ve Deir ez-Zor yönünde ilerledi ve en önemlisi Deir ez-Zor'daki petrol tesisleri, PKK-YPG'nin gasp ettiği doğal kaynaklar Suriye halkının eline geri döndü. Bu sadece askeri bir zafer değildi. Ekonomik, siyasi ve sembolik bir dönüm noktasıydı. PKK-YPG, ABD'nin koruması altında özerk yönetim kurduğunu sanıyordu. Oysa Washington artık Suriye'de kontrol edilebilir ama işlevsel bir devlet istiyordu. Ve bu devlet merkezi Şam olan tek orduya sahip, tek bayrak altında birleşmiş bir Suriye ile mümkündü. Türkiye açısından da bu gelişme büyük önem taşıyor. Ankara yıllardır PKK-YPG'nin Suriye topraklarında fiili hakimiyet kurmasına karşı çıktı. Şam'ın bu operasyonu Türkiye'nin müdahalesine gerek kalmadan gerçekleşti. Elbette bu sürecin tamamlanması için daha yapılacak çok şey var. Kürt toplumunun devletle uzlaşmış bir statüye kavuşması, ABD'nin SDG'ye verdiği silahların geri alınması gibi. Ancak gelinen noktada bugün şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Suriye'nin bölünmesi düne göre çok daha zorlaşmıştır. Zira parçalanmış bir Suriye hem bölgesel aktörlerin çıkarlarına ters düşüyor hem de uluslararası sistemin yeni dengesine uymuyor. Ahmet Eşşara yönetimi bu dengenin farkında ve bu kez hem pragmatik hem de kararlı. Sonuç olarak Suriye'de barışın geleceği terör örgütlerinin özerklik hayallerinde değil, Şam'ın merkeziyetçi, bütünleştirici ve kapsayıcı devlet vizyonunda yatıyor. Ve bu vizyon 2026'nın ilk ayında gerçekleşmeye başladığı denilebilir sevgili dinleyenler. Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan geçici ateşkes yürürlüğe girerken tarafların önceki iki anlaşmada olduğu gibi yeniden çatışmaya dönme ihtimali konusunda ciddi endişeler de yok değil elbette. Salı günü saat 20 itibariyle başlayan ateşkesin 4 gün sürmesi öngörülüyor. Bu süre zarfında SDG'nin Suriye devletine entegrasyon konusundaki vizyonunu sunması bekleniyor. Ancak bu mesele iki taraf arasındaki ilişkinin asıl tıkanma noktası olarak görülüyor. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak, SDG'nin misyonunun sona erdiğini ve örgütün Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara liderliğindeki Suriye devletine entegre olması için tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump da daha sonra yaptığı açıklamalarda bu görüşü destekleyerek Suriye harika bir iş çıkarıyor ifadelerini kullandı. Son günlerde önceki iki anlaşmanın uygulanamaması nedeniyle ciddi çatışmalar yaşanmış olmasına rağmen son anlaşmanın başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulanıyor. Özellikle de ABD'nin tutumu nedeniyle bunun güçlendiği düşünülüyor. Ülkenin tek bayrak altında birleşmesini isteyen toplumsal taban ile SDG'den bağımsız olarak Suriye'nin bir bileşeni olarak Suriye Kürtlerinin genel tutumu anlaşmanın başarıya ulaşması yönünde güçlü bir zemin oluşturuyor. Bu anlaşma bozulursa bizleri neler bekliyor peki? Evet, bu anlaşma bozulabilir fakat bu SDG'nin lehine olmaz ifadeleri bir hayli ön plana çıkan değerlendirmeler arasında. Bu anlaşmanın geleceğine ilişkin en muhtemel senaryoya göre kontrollü ve kademeli bir entegrasyonun gerçekleşeceği yönünde. SDG silahlı yapısını zamana yayarak tasfiye edilebileceği öngörülüyor. Yerel unsurların iç güvenlikte, belediyelerde, sivil idarede sınırlı rol alabileceği vurgulanıyor. Kamışlı ve Haseke'de ise sembolik gerilimler yaşanabileceği ama büyük bir çatışma çıkmayacağı öngörüsü yine ön plana çıkan değerlendirmeler arasında. Bu öngörü en rasyonel senaryo olarak ön plana çıkıyor. Zira ABD bu senaryoyu destekliyor. SDG oyalamayı ve zamana oynamayı bir kez daha tercih ederse ne olur peki? Bu senaryoda ise Suriye yönetimi bu kez çok daha güçlü bir şekilde sahaya ineceği, kısa ama sert operasyonlara başlayacağı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Düşük ama dış provokasyon ihtimali de yok değil. DAEŞ hücreleri, İran'a bağlı kimi milisler, kontrolsüz aşiret çatışmaları ateşkesi sabote edebilir. Bu durumda SDG güvenlik boşluğu sebebiyle süreci askıya almaya çalışır. Ancak uluslararası destek bulması bundan sonra bir hayli zor gözüküyor. Velhasıl Suriye yönetiminin eli bu kez çok daha güçlü. SDG ise hem sahada hem de diplomasi masasındaki eli bir hayli zayıflamış durumda. Askeri gerçeklik ve büyük güç mutabakatı anlaşmayı tek taraflı kılıyor adeta. Bu konuyu toparlarken sevgili dinleyenler, bu süreç son 10 yılın en kritik jeopolitik kırılmalarından biri olduğunu söylemek mümkün. Suriye'nin ulusal bütünlüğünü koruma noktasında eli güçlenen Şam yönetimi, ortaya çıkan yeni denklemin kazananlarından biri olarak görülse de sürecin asıl stratejik mimarı olan Türkiye, tablonun en büyük kazananı olmuştur. Türkiye, stratejik sabır siyasetiyle ilmek ilmek ördüğü çabalarının meyvesini toplamaktadır. Derinden, dolaylı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütülen bu sürecin sonunda sadece askeri bir başarı değil, stratejik ve kalıcı bir zafer elde etmiştir Türkiye. Gündemin bir diğer kritik başlığına geçiyoruz. Gazze'deki sözde ateşkesin ikinci aşamasına geçildiğinin duyurulmasının ardından açıklanan Barış Kurulu üyeleri ve bu yapının üstleneceği role dair neler söyleniyor, neler dillendiriliyor uluslararası analizlerde, değerlendirmelerde. ABD Başkanı Donald Trump, Ocak 2026'da Gazze şeridindeki barış ve yeniden ima sürecini yönetmek üzere bu kurulu resmen ilan etti. Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planının uygulanmasını denetleyecek olan kurul, ateşkes sonrası geçiş sürecini koordine edecek. Kurulun tüzüğünün Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda imzalanması bekleniyor. Planın ikinci aşamasını yönetecek olan kurulun temel görevleri arasında Gazze'nin yeniden inşası, Hamas'ın silahsızlandırılması, uluslararası güvenlik gücünün konuşlandırılması ve geçici bir teknokrat Filistin yönetiminin tesisi yer alıyor. Yapısal olarak 3 ana organdan oluşan bu mekanizma şunlar: Barış Kurulu, yani kurucu üst kurul, Barış Yönetim Kurulu, Gazze Yönetim Kurulu. BM Güvenlik Konseyi'ne bir alternatif olarak tasarlanan bu yapının ilerleyen süreçte küresel çapta farklı çatışma bölgelerinin de görev alabileceği öngörülüyor. Trump'ın kurduğu konseyin yürütme kurulu, Gazze'de yaşanan soykırımı inkar eden ve Siyonist rejime verdikleri sınırsız destekle bilinen isimlerden oluşuyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın damadı Jared Kushner, siyaset Siyonist yerleşimcilerin savunucusu Steve Witkoff ve Amerikan üniversitelerinde Filistin'e destek eylemlerini yasaklatan finansör Mark Rowan gibi isimler Gazze'nin geleceği üzerinde söz sahibi kılınmak isteniyor. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Irak işgalinin mimarlarından eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, konseyin bölgeyi tanıyan tek ismi olarak masada tutuluyor. Ancak Blair, İngiltere'de dahi karşılık bulabilmiş değil. İngiliz dışişleri bürokrasisi Blair'in İngiliz devletini temsil etmediğini belirterek Trump'ın bu girişimiyle arasına mesafe koydu. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kurucu üye olarak davet etti. Ayrıca Azerbaycan işgal devletinin katil başbakanı Netanyahu da var bu kurulda. Mısır, Katar, Ürdün ülkeleri de davet edilenler arasında. Trump, daimi üyelik için 1 milyar dolarlık katkı talep ediyor. Rusya, Çin ve Arjantin gibi ülkeler de davetliler arasında. Trump'ın planına göre konseyin altında bir de Gazze Yürütme Kurulu yer alıyor. Bu kurulda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı Bakan Ali Tavadi ve Mısır İstihbarat Başkanı Hassan Reşat gibi bölgeyi bilen isimler de yer alıyor. Ancak analizler bu isimlerin asıl güç sahibi olan Trump'ın çekirdek kadrosuna meşruiyet sağlamak için pencere süslemesi yakıştırmasında bulunuyor. Kimi analizlerde Müslüman ülkelerden katılımcıların bu kurula üye olarak atanmasını. Kurulun yetki ve karar alma süreci nasıl işleyecek? Trump'ın barış kurulunda karar alma süreci oy çokluğu temelli ancak başkanın onayı zorunlu olacak şekilde tasarlanmış. Donald Trump kurulun ilk ve ömür boyu başkanı olacak. Kurul Gazze'de yeniden inşayı, güvenliği ve geçiş yönetimini denetleyecek. Alt kuruluşları kurma, değiştirme veya feshetme yetkisi başkanda olacak. Her üye ülkenin bir oy hakkı var. Kararlar oy çokluğuyla alınacak. Üye ülkeler 3 yıllık dönemle sınırlı. Daimi üyelik için 1 milyar dolarlık katkı şartı getiriliyor. Başkanın istifası gönüllü veya yürütme kurulunun oy birliğiyle kapasite kaybı kararıyla mümkün olacağı belirtiliyor. Evet, Donald Trump'ın Barış Kurulu adı altında kurduğu yapının barıştan ziyade işgali kalıcı hale getirmeyi ve Filistin direnişini tasfiye etmeyi hedefleyen bir sömürge koruma kalkanı niteliği taşıdığı yorumları yapılıyor. Uluslararası değerlendirmelerde özellikle Arap medyasında sevgili dinleyenler, Trump yönetiminin Barış Kurulu hamlesi sadece Gazze'yi değil, tüm dünyanın nasıl yönetileceğine dair büyük bir tartışmayı da beraberinde getirmiş bulunuyor. Bu girişim artık uluslararası hukuk ve kurumların değil, paranın ve siyasi gücün konuştuğu yeni bir düzenin habercisi olarak görülüyor. Yani artık kurallar değil, güçlü olanın dediği bir modele geçiliyor. Barış Kurulu bazı ülkelerce yeni bir yönetim modeli olarak görülse de Filistin'de kalıcı bir çözüm üretme şansı pek gözükmüyor. Tartışmanın asıl odak noktası bu kurulun kendisi değil, dünyanın artık adaleti ve temsili nasıl sağlayacağı, uluslararası sistemin güvenilirliğinin nasıl yeniden kurulacağına odaklanmış vaziyette. Davos zirvesine geçiyoruz sevgili dinleyenler. Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki zirvesinde konuşulan konular ne serbest piyasa, ne iklim krizi, ne de yapay zeka oldu. Davos'un gerçek gündemi temelleri sarsılan Atlantik ilişkilerin geleceği oldu. Washington'ın yeni gümrük vergileri ve sert diplomasi dili gölgesinde Avrupa ile ABD arasındaki büyük boşanma senaryoları zirvenin asıl manşetini oluşturdu. Yıllardır Atlantik İttifakı maskesi altında yürütülen ortaklık Davos'ta resmen yerle bir oldu denilebilir. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden Avrupa'yı hedef alan aşağılayıcı tavrı Batı dünyasında bir devrin kapanışı olarak kayıtlara geçti. Trump'ın Danimarka toprağı olan Grönland'a satın alma teklifiyle yaklaşması diplomatik bir nezaketsizlikten öte Washington'ın yeni vizyonunu da özetliyor. Amerika artık müttefik değil, mülk istiyor sevgili dinleyenler. Bu hoyrat değil, uluslararası hukukun bittiğini ve sömürge dönemi reflekslerinin geri döndüğünü tüm dünyaya ilan ediyor. Belçika Başbakanı'nın sefil bir köle benzetmesi ise Avrupa'nın içine düştüğü aziyetin en net itirafı niteliğinde. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in ABD'den kalıcı bağımsızlık çağrıları aslında geç kalmış stratejik bir feryat niteliğinde. Trump gitse bile önce Amerika doktrininin kalıcı olduğu artık bir sır değil. Ancak asıl soru şu: ordusu bölünmüş, enerji güvenliği pamuk ipliğine bağlı, savunması ise Washington'ın onayına mahkum bir Avrupa bu bağımsızlığı nasıl ilan edecek? Trump Avrupa'yı askeri ve siyasi olarak dağınık gördüğü için bu kadar rahat aşağılıyor. Kendi güvenliğini sağlamaktan aciz, stratejik iradeden yoksun bir kıta, Washington için artık ciddiye alınacak bir ortak değil, sadece yönetilecek bir pazar hükmünde. Davos'ta yaşananlar sadece bir kriz değil, bir devrin sonu. Avrupa için bu boşanma bir özgürleşme değil, derin ve belirsiz bir yalnızlığın başlangıcı olarak okunuyor, yorumlanıyor birçok değerlendirmede. Bu arada Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Davos Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşma küresel siyasete ve zirveye damga vurdu denilebilir sevgili dinleyenler. Kanadalı Başbakan küresel sistemde bir geçiş değil bir kırılma yaşandığını, dünyanın Trump öncesi uluslararası düzeni artık dönemeyeceğini söylediği konuşmasında sömürge düzenine ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Diyor ki Kanada Başbakanı, kurallara dayalı düzen hikayesinin kısmen sahte olduğunu biliyorduk. Uluslararası hukukun sanığın ve mağdurun kimliğine göre farklı bir titizlikle uygulandığını biliyorduk. Bu kurgu faydalıydı çünkü Amerikan hegemonyasının sağladığı bazı nimetler vardı. Bu yüzden vitrine tabelayı koyduk. Ritüellere katıldık. Söylem ile gerçeklik arasındaki uçurumu büyük ölçüde görmezden geldik. Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Davos'taki bu çarpıcı açıklamaları batılı bir liderin ağzından dökülen en açık ikiyüzlülük itirafı olarak tarihe geçmeye aday sevgili dinleyenler. Carney yıllardır batı dışı toplumların dile getirdiği çifte standart eleştirilerini bizzat sistemin merkezindeki bir aktör olarak teyit ediyor. Carney, kurallara dayalı düzen hikayesinin kısmen sahte olduğunu biliyorduk diyerek liberal dünya düzeninin aslında ahlaki bir temelden ziyade Amerikan hegemonyasını meşrulaştıran bir pazarlama stratejisi olduğunu kabul ediyor. Carney'e göre uluslararası hukuk veya kurallar evrensel değerler olduğu için değil, Amerikan gücünün sunduğu nimetlerden yani güvenlik, dolar sistemi, serbest ticaret gibi faydalanmak için kabul edilen bir ritüeldi. Yani Batı bu yalanı bilerek ve işine geldiği için sürdürdü. Uluslararası hukukun sanığın ve mağdurun kimliğine göre uygulandığını biliyorduk ifadesi ise sistemin en büyük açmazının itirafı niteliğinde. Bu cümle Gazze'den Bosna'ya, Irak'tan Ukrayna'ya kadar yaşanan krizlerde Batı'nın neden farklı tepkiler verdiğinin kodunu çözüyor adeta. Hukuk Batı'nın dostları için bir kalkan, rakipleri içinse bir silah olarak kullanıldı. Carney bu adaletsizliğin bir hata değil, sistemin bilinçli bir işleyiş biçimi olduğunu hatırlatıyor ve itiraf ediyor. Carney'in sözleri Batı'nın kendi inşa ettiği putu, yine bizzat kendi elleriyle kırdığının belgesi niteliğinde. Bu açıklama sevgili dinleyenler küresel sistemin artık değerler üzerinden değil çıplak güç ve çıkar üzerinden yürüyeceği yeni bir dönemin yani post batı dünyasının ilanı olarak okumak değerlendirmek mümkün. Evet, bu değerlendirme ile bugünkü Sınır Ötesi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir Sınır Ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.